Podcast dinle.
Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünya'nla Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü konumuz dünya yeni ayaklanmalara mı gidiyor? Evet, geçen bölümümüzde bu Çinli emlak şirketi Evergrande'in Çin ekonomisini bir bankacılık krizi şeklinde değil de yavaşlatma şeklinde, ciddi bir yavaşlamaya sürükleme şeklinde tehdit ettiğini, Çin devletinin Bitcoin yasağının bu durumda Çin'e yardım etmeyeceğini ve orta ve uzun vadede Çin'de ayaklanmalar bile çıkabileceğini belirtmiştik. Şimdi Evergrande olayında çözüm henüz ortada yok. Evergrande'in bir bağlı şirketi Jumbo Fortune, Evergrande'in garantilediği bir bononun ödemelerini yapamadı 7 Ekim'de. Ve yine Evergrande gibi bir Çinli inşaat firması olan Fantasy Holdings de 206 milyon dolarlık bono ödemesini yapamadı. Avustralya Merkez Bankası Evergrande'in çökmesi halinde bütün Çin'in ve tabi dünyanın karışabileceğine dair uyarı yaptı. Çünkü Avustralya Çin'e son derece büyük oranda maden satan bir ülke. Ve Evergrande'in dolar cinsi bonolarını ellerinde tutan yatırımcılara danışmanlık yapan bir bankada aslında Evergrande'in bu bonolar üzerinde default'a düşmesi, yani ödeme yapmamasının beklendiğini ifade etti Markets Insider'ın haberine göre. Yani bu Evergrande olayı bitmiş değil ama şimdilik bir soğuma aşamasına geçti arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Bunlar da gördüğünüz gibi Scenic, Gonzu, Fantasia, Central China Real Estate, Greenland firmaları da Evergrande gibi Çinli inşaat firmaları ve bunların hisselerinin de bakın Mayıs ayından itibaren aslında düşüşte olduğunu, çoğunun değerinin yarısına yakınını kaybettiğini, hatta daha fazlasını kaybettiğini görüyoruz. Çin'in CDS, yani risk primi, ülke risk primi, borcunu ödemesi konusunda risk primi yükseliyor. Ve tabii Çin'de bu tarz şirketlerin kullandığı yüksek faizli bonoların faizleri yükseliyor. Bakın 2008 kriz seviyesine doğru yükseliyor bu bono faizleri. Bu da Evergrande olayının aslında bitmediğini, her an Çin'de bir karmaşaya dönüşebileceğini, bunun da orta ve uzun vadede Çin ekonomisinin 1929 krizi öncesi Amerikan ekonomisine benzediğini ifade etmiştik. Ve tabii bu Çin'in tarihi ayaklanmalarla dolu olduğu için her an orta ve uzun vadede Çin'i ayaklanmalara sürükleyebilir. Ama karşımızda Çin'in dışında daha da önemli bir ayaklanma tehdidi var arkadaşlar. O da nedir? Bakın, bu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Dünya Yiyecek Fiyatları Endeksi. Şimdi 130'a kadar tırmanmış ve en son bu seviyede olduğu dönem 2011 yılı. Bakın 2010'un sonunda, 2011'in başında bu seviyelerin üzerine çıkmış ve ondan sonra bakın şurası. Bu grafikteki rekorunu kırmış. Bir başka konu, yine petrol fiyatları 80 dolara geldi. En son bu kadar yüksek oldukları dönemde yine 2010 sonu ve buradan daha yukarıya giderse 90 vesaire, bu da 2011. Şurada 2014'te de bunu görüyoruz ama o, yani aşağıdan gelip böyle yukarı gittiği dönem olarak en son bu dönemi görüyoruz. 2010 sonu 2011. Peki 2010 sonu 2011'de ne olmuştu? Evet arkadaşlar, belki hemen ilk bakışta hatırlayamadınız ama Arap Baharı denilen, bütün Orta Doğu'yu sarsan ve kan gölüne çeviren büyük halk hareketleri, iç savaşlar, protestolar vesaire yaşanmıştı. Ve işte yiyecek ve petrol, yani enerji fiyatları bu ayaklanmaların başladığı devirdeki olduğu seviyelere tekrar geldi. Ve belki de buradan daha da yukarı gidecek. Ve Arap Baharı dediğimiz hadise çok derin izler bırakan bir hadise oldu. Burada haritada Türkiye'yi işaretlememişler etkilenen ülke olarak ama biz buradan derin bir şekilde etkilendik. Yani Suriye iç savaşına bir şekilde dahil olduk. Orada şu anda ordumuz bulunuyor. Bütün bu ülkelerle ticaretimiz bozuldu. Milyarlarca dolar zarara uğradık. Burada bölünen ülkeler oldu, işte Suriye, Libya gibi. Bize bunun terör vesaire şeklinde etkileri oldu. Çok derin etkileri oldu. Şimdi kesinlikle yeniden ayaklanma çıkacak elbette diyemeyiz dünya çapında, Orta Doğu'da veya başka yerlerde. Ama bir ayaklanma ortamı içinde zeminin hazır olduğunu unutmamak gerek. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde, Türkiye'de de bu bir miktar var, alt kesimler çok sınırlı kaynaklarla geçimlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Petrol ve gıda, temel gıdada bu kadar yüksek fiyat artışları olduğu zaman bu insanların işte Marksist deyimle zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri kalmıyor ve bunlar ayaklanma için çok kolay provoke edilebilecek hale geliyorlar arkadaşlar. İşte bu yüzden bütün dünyada, sadece Arap ülkeleri ya da Orta Doğu'da değil, bütün dünyada yeni, değişik, karmaşık olaylar yaşanabilir. Batı ülkeleri dahil buna. Çünkü Batı ülkelerinde de rahatsızlıklar var. İşte Fransa'daki sarı yelekliler olaylarını hatırlıyoruz. Amerika'daki başkanlık seçimi sırasında seçime giderken meydana gelen olayları, işte o Kapitol'ün basılması vesaire gibi darbeyi andıran olayları hatırlıyoruz. Bütün bu karışıklıklar, işte yine Amerika'da öteki grupların yaptığı sokak yağmalama vesaire gibi olayları hatırlıyoruz. Bütün bu olayların tekrar alevlenmesi, daha büyüklerinin çıkması için ortam şu anda hazır. Kesinlikle bu olaylar yeniden çıkar mı? Onu söyleyemeyiz ama bunun bir ihtimal olarak göz önünde bulundurulması gerekiyor. Peki bulundurulunca ne yapılmalı? Etrafımızda, Türkiye olarak bakarsak, etrafımızda yeniden böyle olaylar olursa dış politikada çok dikkatli olmak gerekiyor. İç politikada da yine çok dikkatli olmak gerekiyor. Vatandaşı gelecek zaten ağır yük altında, ekonomik yük altında yaşam mücadelesi veren vatandaşı gelecek, birbirini kırdıracak söylemlerden kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Piyasalar bu dönemde ne yapmış diye baktığımız zaman, yani 2011'de bu ayaklanmaların olduğu devirde mesela altında ne olmuş? Altına baktığımız zaman altının yükseldiğini ve o dönem rekor kırdığını görüyoruz. Ağustos 2011'de. Ve uzun sürede zigzaglar çizmesine rağmen bu rekor seviyelerde dayanmış. Daha sonra 2012'den sonra 2013'te düşüş gelmiş. Yani ayaklanma olduğunda, artık doğrudan bağlantı var mı bilemiyoruz ama altına talep olmuş. Fakat borsalarda bakın, Mart 2011'de Amerikan S&P 500 endeksi 1650 dolarlara çıkarken yıl boyunca düşmüş o sene ve 1350 dolarları görmüş Eylül başında. 1360'ları görmüş, yani ciddi bir değer kaybı yaşamış o zamanki borsa büyüklüğüne bakarsak. Borsaya yaramamış. Bitcoin'de ise 0.25 sentlerden 25 hatta 27 dolarlara, yani 100 kattan fazla bir artış olmuş o dönemde. Tabii altın ve Bitcoin'de, tabii altın artmışsa gümüş de arttı bu dönemde. Altın, gümüş ve Bitcoin'de ayaklanma devrinde büyük artışlar olmuş ama bunu direkt olarak sadece ayaklanma konusuna bağlayamayabiliriz. Başka etkenler yol açmış da olabilir. İşte Amerika'nın faiz politikaları, Bitcoin'in ilk defa piyasaya çıkması vesaire gibi. Çünkü 2009 başında başlıyor ve ilk defa işte buralarda biraz daha kullanılmaya başlıyor. Belki ondan dolayı kaynaklanmış olabilir. S&P 500'deki düşüş de sadece dünyadaki ayaklanma hareketlerinden kaynaklanmamış olabilir. Ama gözlemimiz o şekilde: ayaklanma borsaya yaramamış, altın, gümüş ve Bitcoin'e o dönemde yaramış arkadaşlar. Bizim önümüzdeki zamanda neye dikkat etmemiz gerekir önümüzdeki aylarda? Ve tabii 2022 içine doğru girerken, öncelikle Amerika Fed bu taper'ı yapacak mı yapmayacak mı? En son Bloomberg'da yayınlanan bir araştırmaya göre yatırımcılar Kasım ayında taper'ın, yani Amerika'nın para basmanın miktarını azaltmasının başlamasını bekliyorlar. Taper demek kırpma demek. Yani şu anda Amerika Merkez Bankası 120 milyar dolar basıyor her ay. Bunu azaltacak. İşte belki 100 milyar dolara düşürecek vesaire, yavaş yavaş azaltacak. Ve 2022 içinde de buna devam edecek başlarsa. Bu ne yapar? Doları kuvvetlendirir. Doların kuvvetlenmesi bu fiyatları daha da özellikle fakir ülkeler için daha da katlanılmaz hale getirir. Gıda ve enerji fiyatlarını. Sorunları arttırır. Bu olacak mı, olmayacak mı? Bunu ciddi şekilde, iyi bir şekilde piyasada olanların takip etmesi şart arkadaşlar. İkinci unsur özellikle kripto paralar için. Amerika kripto paralara regülasyonlar, yani kanuni düzenlemeler getirecek. Muhtemelen Türkiye'de getirecek. Bunlar nasıl düzenlemeler olacak? Ne zaman olacak? Bunlar kripto para piyasaları için önümüzdeki en önemli gündem maddeleri arkadaşlar. Bunları çok yakından takip etmek gerekiyor. Çin Bitcoin'i geçen videomuzda söylediğimiz gibi çok yanlış bir kararla yasaklarken Amerika tam tersi bir tutum sergileyeceğini Fed Başkanı ağzından aslında açıkladı. Fakat burada neler olacak, ne gibi bir düzenleme getirilecek, hala bu önemli. Ve tabii son olarak hala virüs konusu gündemden çıkmış değil. Bu hastalık, salgın devam ediyor. Türkiye'deki ölüm sayısı 66 bine, dünya çapında da 4.9 milyona doğru gidiyor. Burada aşılar etkili olacak mı? Yeni varyantlar aşıları etkisiz mi kılacak? Bu konularda piyasalarda yer alan yatırımcılar için son derece önemli. Bunları da dikkatli bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hem piyasaları dikkatli bir şekilde takip edin, hem yatırım yaparken riskleri göz önünde bulundurup ihtiyatlı olmakta fayda var. Nakit rezervlerini kuvvetli tutmak bir çözüm olabilir veya başka türlü yöntemler uygulanabilir. İhtiyatlı olmak konusunda herkesin kendi stratejileri olabilir. Özellikle kripto paralarda son zamanlarda moda haline gelen NFT gibi, işte türev araçlarla oynamak gibi bilmediğiniz konulara, eğer bilgi sahibi değilseniz bu konularda, uzak durmanızda büyük fayda var arkadaşlar. Tabii ki sağlık her şeyden önemli. Sağlık önlemlerine de dikkat edelim. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın. Podcast dinle.